Ayrım 49.
Kapıcı kadın herkesin bir kenara çekilmesini söyledi. Orada bulunanlar da büyük bir merakla dirsekleriyle birbirlerini iteleyerek kapıcı kulübesinin ortasında yer açıyordu. Bununla birlikte Gervais başını eğmiş öyle duruyordu. Gerçekten de hastalanmaktan korkuyordu. Ama gene de nazlanmak istemediğini kanıtlamak için 2-3 kez adet yerini bulsun diye şöyle hafifçe bir sıçramaya başladı. Ama bir tuhaf oldu. Hemen geriye doğru çekildi. İnan olsun yapamıyordu. Düş kırıklığını belirten bir mırıldanma oldu. Çok yazık doğrusu. Çünkü bu taklidi çok güzel yapıyordu. Neyse, madem ki yapamayacaktı. O sırada Virgin de dükkana dönmüş olduğu için Kapyo Baba'yı unuttular. Şimdi tam bir kadınlar hamamına dönen pasyonların evinden, aile yaşantısından söz etmeye başladılar. Bir gün önce icra memurları gelmişti. Güvenlik görevlisi işinden olacaktı. Lantier'e gelince şimdi bitişik lokantadaki kızın çevresinde dört dönmeye başlamıştı. Şahane bir kadındı bu doğrusu ya. İşkembeci dükkanı açmaktan söz ediyordu. Bir ikiler alay edip gülüşüyorlardı. Virgin'in dükkanın yerinde açılacak bir işkembeci dükkanını şimdiden gözlerinin önüne getiriyorlardı. Çerezden, abur cuburdan sonra şimdi sıra sıcak yemeklere gelmişti. O pasyon olacak boynuzlunun bütün bu kargaşa içinde çok acayip bir durumu vardı. Nasıl olurdu da mesleği açık gözlülük kurnazlık olan bir adam kendi evinde bu kadar aptal olabilirdi? Artık ilgilenmedikleri Gervais'in kapıcı odasının dip tarafına çekilmiş, kendi kendine Kapyo'nun taklidini yaparak tepeden tırnağa ellerini kollarını bacaklarını titrettiğini görünce birdenbire sustular. İşte tamam, istedikleri buydu, zaten daha fazlası değil. Gervais bir düşten uyanır gibi sersem sersem bakındı, sonra hemen savuşup gitti, herkese iyi geceler diledi, kendisi de yukarı çıkıp bir parça uyumaya başladı. Ertesi gün boşlar onun önceki iki gün gibi öğle vakti çıkıp gittiğini gördüler. Kendisine iyi eğlenceler dilediler. O gün Senen Akıl Hastanesi'nde koridor Kapyo'nun çığlıkları ve tekme vuruşlarıyla sarsılıyor, inliyordu. Gervais daha trabzana tutunarak merdiveni çıkarken kocasının avaz avaz bağırdığını işitti. İşte şimdi de tahta kuruları çıktı ortaya. Amma da çok, hele biraz şu yana yaklaşın da bir güzel kemiklerinizi kırayım. Aman beni gebertecekler bu tahta kuruları. Ben sizin hepinizden daha kurnazım. Hadi bakalım çekin arabalarınızı Allah'ın belaları. Gervais bir an kapının önünde soluk aldı. Kapyo koca bir orduyla mı dövüşüyordu kuzum? Kadın içeri girdiğinde işler daha da çığırından çıkmış, iyice azıtmıştı. Kapyo resmen zır deliydi. Charenton'dan kaçmış zır deli. Hücrenin ortasına çırpınıp duruyor, ellerini kendisine duvarlara her tarafa vuruyor, takla atıyor, boşluğu dövüyor, sonra pencereyi açmaya kalkışıyor, gizleniyor, kendini savunuyor, kendi kendine sesleniyor, yanıt veriyor, peşine bir sürü insan düşmüş, karabasan içinde kalmış bir adam gibi öfkeli bütün bu şamatayı tek başına yapıyordu. Derken Gervais onun bir damın tepesinde çinko levhalar yerleştirmekle uğraştığı düşlemine kapıldığını anladı. Kapyo ağzıyla körük taklidi yapıyordu. Ocakta havyaları karıştırıyor, yere diz çöküyor, baş parmağını hasırın kenarında yürüterek sözüm ona lehim yaptığını sanıyordu. Evet, tam ölmek üzereyken mesleği aklına geliyordu. Böyle avazı çıktığı kadar bağırması, dama yapışması, namussuz heriflerin işini dürüstçe yapmasına engel olmalarındandı. Bütün çevredeki damlarda onu işleten alçaklar vardı. Üstelik de bir yığın muzip adam bacaklarına sürü sürü fareleri saldırtıyordu. Pis hayvanlar onları hala görüyordu. Ayaklarını bütün gücüyle yere sürterek onları ne kadar ezerse ezsin yeniden daha başka fareler alay alay üstüne geliyorlardı. Dam farelerden kapkara kesilmişti. Arada örümcekler de yok muydu? Bacaklarına sokulan koca koca örümcekleri öldürmek için pantolonunu şiddetle sıkıyordu. Allah kahretsin. O günkü işini dünyada sonuna kadar götüremeyecekti. Onu mahvetmek istiyorlardı. Patronu onu Mazas'a gönderecekti. Bunun üzerine telaşla çalışırken karnında bir buhar makinesi var sanısıyla ağzı bir karış açık duman üflüyordu. Bütün hücreyi doldurup pencereden çıkan kopkoyu yoğun bir dumandı bu. Kapyo eğilmiş habire üflerken duman şeridinin dışarıda döne döne gökyüzüne çıkışını, orada güneşi örtüşünü seyrediyordu. Birdenbire bakın hele diye bağırdı. Klinankort bandosu geçiyor. Ayı kılığına girmişler. Amma da caka satıyorlar. Ne de çalımla yürüyorlar haspalar. Bir damın tepesinden sokaktan geçen bir kafileyi seyreder gibi pencerenin önüne çömelmiş duruyordu. Şimdi de atlılar geçmeye başladı. Aslanlar, panterler yüzlerini buruşturarak maskaralık yapıyorlar. Köpek kılığına, kedi kılığına girmiş kızlar da var. Saçları tüylerle süslü uzun Clemens de var aralarında. Vay canına, takla atıyor. Nesi var nesi yok hepsini gösteriyor. Buraya bak Ceylan'ım, buradan tüymeliyiz. Alçak namussuzlar, el sürmeyin ona. Ateş etmeyin Allah'ın cezaları, ateş etmeyin. Adamın boğuk sesi dehşet içinde yükseliyordu. Şiddetle eğiliyor, durmadan kızıl saçlı Yosma'yla askerlerin aşağıda olduğunu yineliyordu. Tüfekleriyle kendisine nişan almış adamların aşağıda beklediğini söylüyordu. Duvarda göğsüne çevrilmiş bir tabanca namlusu görüyordu. Kızı gene elinden almaya gelmişlerdi. Ateş etmeyin Allah'ın belaları, ateş etmeyin. Sonra binalar yıkılıyordu. Kapyo yıkılan bir mahallenin çatırdayışını taklit ediyordu. Her şey kayboluyor, her şey uçup gidiyordu. Ama daha Kapyo soluk almaya vakit bulamadan başka tablolar olağanüstü bir hareketlilikle gözlerinin önünden geçiyordu. Müthiş bir konuşma gereksinmesi ağzını sözcüklerle dolduruyordu. Kapyo bunları birbirine tutmaz bir biçimde boğazı tıkana tıkana fırlatıyordu. Sesini de durmadan yükseltiyordu. ''Aa bak hele, sen misin günaydın, şakayı bırak, sakın bana saçlarını yedirme emi.'' Bunu derken elini yüzünde dolaştırıyordu. Görünmez saçları itmek için üflüyordu. Stajyer doktor adama ''Kimi görüyorsunuz?'' diye sordu. ''Kim olacak? Elbette ki karımı.'' Gervay sırtını dönmüş duvara bakıyordu. Kadın da adam akıllı korkmuştu. O da kendisinin görünüp görünmediğini anlamak amacıyla duvara baktı. Kapyo konuşmasını sürdürdü. ''Bana bak, beni öyle sarıp sarmalama. Ağlanmak istemiyorum. Ne kadar da güzel olmuşsun. Giysilerin de pek şık. Bunu nereden kazandın? İşten geliyorsun kaltak. Dur hele göstereyim gününü sana. Zamparanı eteklerin arasına gizliyorsun öyle mi? Hele bir referans yap da göreyim. Allah kahretsin gene o herifmiş.'' Korkunç bir sıçrayışla gidip kafasını duvara çarptı. Ne var ki duvara gerilmiş şilte çarpmanın hızını azalttı. Sadece vücudunun hasırın üstüne düştüğü işitildi. Çarpma onu oraya fırlatmıştı. ''Stajyer doktor, kimi görüyorsunuz?'' diye üsteledi. Kapyo avazı çıktığı kadar ''Şapkacıyı'' diye bağırıyordu. Stajyer doktor bunun ne anlama geldiğini sorunca Gervais bir an konuşmadı. Ağzının içinde bir şeyler geveledi. Çünkü bu sahne yaşamının bütün sıkıntılarını, üzüntülerini anımsatıyordu ona. Çinko işçisi yumruklarını uzatıyordu. ''Gel oğlum, işte baş başa kaldık. Artık seni temizlemeliyim. Herkesin önünde bana meydan okumak için karıyı da koluna takmış geliyorsun. Pekala öyleyse ben de senin defterini düreceğim. Palavra atmaya kalkma şimdi. Yaklaş yaklaş hele. Al sana. Al bir tane daha.'' Bir yandan da boyuna boşluğa yumruk sallıyordu. O sırada korkunç bir öfkeye kapıldı. Geri geri giderken duvara rastlayınca arkadan saldıranlar var sandı. Döndü. Bu kez de duvara vurmaya başladı. Zıplıyor, bir köşeden öbürüne atılıyor, karnıyla, kalçalarıyla, bir omzuyla vuruyor, yuvarlanıyor, doğruluyor, kalkıyordu. Kemikleri yumuşuyordu. Etleri ıslak, üstü püler gibi ses çıkarıyordu. Bu korkunç gözdağı oyununa bir de boğuk ve yabanıl çığlıklar katılıyordu. Ne var ki bu dövüş kendisi için kötü sonuç vereceğe benziyordu. Çünkü soluğu daralıyor, gözleri yuvarlarından uğruyordu. Bir yandan çocukça bir korkuya kapılmış görünmekteydi. ''Katil var. Defolun buradan ikiniz de reziller. Karşıma geçmiş alay ediyorlar. İşte nalları dikti kaltak. Gebermesi gerek. Buna karar verildi.'' Haydut kadını öldürüyor. Bıçağıyla bir kolunu kesiyor. Öbür kol yerde, karnı ikiye yarılmış. Her yanı kan içinde. ''Tanrım, tanrım.'' Kapyo kanter içinde kalmıştı. Saçları dimdik, korkunç bir halde, o iğrenç sahneyi uzaklaştırmak istermiş gibi kollarını şiddetle sallayarak geri geri gitti. Yürek paralayan iki çığlık attı. Topukları şilteye takıldı. Sırt üstü yere serildi. Gervais ellerini kavuşturarak ''Doktor bey, doktor bey, öldü.'' dedi. Stajyer doktor ilerleyip Kapyo'yu döşeğin ortasına çekti. Hayır, ölmüş değildi. Ayakkabılarını çıkarmışlardı. Çıplak ayakları döşekten dışarı taşıyordu. Yan yana telaşlı ve düzenli bir tempoyla kendi kendilerine zıp zıp sıçrıyorlardı. İşte tam o sırada başhekim içeri girdi. Kendisi gibi göğsü madalyalı, biri zayıf, öbürü şişman iki meslektaşını alıp getirmişti. Üçü birden hiçbir şey söylemeden eğildiler. Kapyo'nun her yanına baktılar. Sonra kendi aralarında alçak sesle çabuk çabuk bir şeyler konuştular. Kapyoyu kalçalarından omuzlarına kadar soymuşlardı. Gervais ayaklarının ucuna basıp yükselince yerde serili yatan bu çıplak gövdeyi görüyordu. Şimdi tamam olmuştu. Titreme kollardan aşağı inmiş, bacaklardan yukarı çıkmıştı. O anda gövde de cümbüşe katılmış, göbek atıyordu. Kukla düpedüz göbek atıyordu. Kaburga kemikleri boyunca fıkır fıkır oynuyordu. Karnı kahkahadan kırılır gibi soluk soluğa kıpırdıyordu. Adamın her tarafı kıpır kıpırdı. Doğrusu diyecek yoktu. Kaslar karşılıklı titreşiyor, karın derisi davul gibi titriyor, kıllar selamlaşarak sallanıyordu. Kısacası bu son velvele, son hora tepme olmalıydı. Adeta gün doğarken bütün dans edenlerin el ele tutuşup ayaklarını yere vura vura son konuşmaları gibi bir şeydi. Başhekim uyuyor diye fısıldadı. Ardından da öteki iki doktora adamın yüzünü işaret etti. Kapyo gözleri kapalı, bütün yüzünün etlerini çeken sinirli küçük ürpertilerle sarsılıyordu. Böyle yorgunluktan bitkin düşmüş, çenesi dışarı fırlamış, karabasanlar gören bir ölü gibi biçimsizleşmiş yüzüyle daha da korkunçtu. Ne var ki doktorlar adamın ayaklarını görünce derin bir ilgiyle hemen onların üzerine eğildiler. Ayaklar hala zıp zıp sıçrıyordu. Kapyo istediği kadar uyusun, ayakları kıpır kıpır oynuyordu. Efendileri varsın horul horul uyusun, bu onları hiç ilgilendirmezdi. Onlar acele etmeden, yavaşlamadan gene bildiklerini okuyorlardı. Makineleşmiş ayaklardı bunlar, keyiflerinin istediği gibi hareketlendiriyorlardı sanki. Bu arada Gervais doktorların ellerini kocasının gövdesine koyduklarını görünce kendisi de onu ellemek, ona dokunmak istedi. Usulca yaklaştı, elini onun omzuna koydu. Bir dakika orada tuttu. Aman Tanrım, bunun içinde neler oluyordu, neler geçiyordu acaba? Etin ta derinlerine kadar her tarafı oynuyordu. Belki kemikler bile zıplıyordu. Uzaktan ürpertiler, dalgalanmalar geliyordu. Derinin altında bir ırmak varmış gibi akıyordu. Gervais elini biraz bastırınca iliklerin can acısıyla çığlık attığını hissediyordu. Çıplak gözle bakınca bir su anaforunun yüzünde olduğu gibi küçücük dalgacıkların kırışıklar yaptıklarını görüyordu. Fakat içeride daha kim bilir neler olmaktaydı. Ne Allah'ın cezası bir çaba, adeta bir köstebek çabasıydı bu. Alkol vücudun her hücresine işlemişti. Bu işin sona ermesi gerekiyordu artık. Kapyo da işte bütün vücuduyla sürekli titreyerek paramparça olarak ölüp gidecekti. Doktorlar çekilip gitmişlerdi. Stajyer doktorla yalnız kalan Gervais bir saat sonra alçak sesle "Doktor Bey öldü" diye üsteledi. Ama adamın ayaklarına bakan stajyer doktor başıyla "Hayır" dedi. Yataktan taşan tırnaklar da uzundu. Aradan gene saatler geçti. Birdenbire ayaklar hiç kıpırdamadan kaskatı kesildi. Bunun üzerine doktor Gervais'e dönerek "bitti" dedi. Ayakları ancak ölüm durdurabilmişti. Gervais Kutador sokağındaki evine dönünce boşların kapıcı odasında coşkulu seslerle harıl harıl dedikodu yapmakta olan bir sürü mahalle karısı buldu. Önceki günlerde olduğu gibi haber almak için kendisini bekliyorlar sandı. Kapıyı iterek yorgunluktan bitkin ve aptallaşmış bir yüzle sakin sakin "Öldü" dedi. Ama onu dinleyen yoktu. Bütün ev halkı yerinden oynamıştı. Pek hoş bir şey olmuştu. İnanılır gibi değildi. Pasyon karısını Lantier ile yakalamıştı. Durum pek tam olarak açıklığa kavuşmamıştı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Olayı herkes bildiği gibi anlatıyordu. Uzun sözün kısası, berikilerin hiç beklemedikleri bir anda adam üstlerine gelivermişti. Hatta kadınların dudaklarını büzerek birbirlerine yineledikleri kim ayrıntıları da ekliyorlardı. Bu görünüm karşısında pasyon doğal olarak yaralı kaplana dönmüştü. O sessiz kuzu gibi adam kükremeye başlamış, ikisinin üstüne saldırmıştı. Sonra sesler kesilmiş, hiçbir şey işitilmemişti. Lantier her şeyi zavallı kocaya anlatmış olmalıydı. Ne olursa olsun bu iş böyle sürüp gidemezdi. Boşta, bitişik lokantada çalışan kızın bir işkembeci dükkanı açmak için Virgin'in dükkanını hiç kuşkusuz tutacağını anlatıyordu. Bu şapkacı olacak kurnaz herif işkembeye bayılırdı. Bu arada Gervais, Bayan Loreleaux'un Bayanler atla geldiğini görünce gevşek gevşek haberi yineledi. Aman yarabbi, tam 4 gün çırpındı, avaz avaz bağırdı. Bunun üzerine iki kız kardeş çarçabuk mendillerini çıkardılar. Kardeşlerinin çok kusuru olmuştu ama ne de olsa kardeşleriydi. Boş omuz silkerek herkesin işitebileceği kadar yüksek sesle "Adam sende, dünyadan bir sarhoş eksilmiş oldu" dedi. O günden sonra Gervais sık sık aklını yitirdiğinden, evin eğlencelerinden biri de onun Kapyo'yu taklit edişini seyretmek olmuştu. Artık rica etmelerine gerek kalmıyordu. Oyunu bedava seyrettiriyordu. Elleri ayakları titriyor, elinde olmaksızın küçük çığlıklar koparıyordu. Hiç kuşkusuz bu tiki Senen Akıl Hastanesi'nde kocasını uzun uzun seyrederken edinmişti. Ama hiç talihi yoktu. Onun gibi bu hastalıktan geberip gitmiyordu bir türlü. Sadece ipini koparıp kaçmış bir maymun gibi suratını buruşturuyordu. Bu da sokakta çocukların peşinden lahana koçanı fırlatmalarına neden oluyordu. Gervais bu şekilde aylarca yaşadı. Gitgide daha aşağılara düşüyordu. En aşağılık hareketlere katlanıyor. Her gün açlıktan biraz daha ölüyordu. Eline 4 metrelik geçer geçmez hemen içiyor ve duvarları yumrukluyordu. Ona mahallenin en pis işlerini göndermeye başlamışlardı. Bir akşam iğrenç bir şey verirlerse yemez diye bahse girmişlerdi. Gervais 10 metrelik kazanmak uğruna yemişti. Bay Marescott onu evden çıkarmaya karar vermişti. Ama Buru Baba'yı merdiven altındaki kovuğunda ölü buldukları için mal sahibi Gervais'i o köpek yuvasına bırakmaya razı olmuştu. Şimdi Buru Baba'nın kovuğunda oturuyorlardı. Orada eski bir saman yığınının üstünde midesi boş, kemikleri soğuktan donmuş, çeneleri birbirine çarpıyordu. Görünüşe göre toprak onu istemiyordu. Alıklaşmıştı. Artık bu yaşantıya bir son vermek için kendini 6. kattan avlunun taşlarına atmayı bile düşünemiyordu. Ölüm onu kendi eliyle hazırladığı bu lanet olasıca yaşamın ortasında böylece azar azar parça parça gıdım gıdım alıp götürecekti. Hatta öldüğünde neden öldüğü bile tam olarak hiçbir zaman bilinmedi. Soğuk algınlığından ve yüksek ateşten söz edildi. Ama gerçekte Gervais sefaletten, mahvolan yaşamının mundarlıklarından ve yorgunluklarından, Lorelox'ların deyimiyle tembellikten öldü. Bir sabah koridor pek kötü koktuğu için 2 günden beri Gervais'in ortalarda gözükmediğini anımsadılar ve onu orada kovuğunda mosmor olmuş bir halde buldular. Gervais'i alıp götürmek için koltuğunda yoksullara özgü tabutla Bozok Baba geldi. Adam o gün gene adam akıllı sarhoştu ama her şeye karşın gene de iyi bir insandı. Pek de neşeliydi. Müşterisinin kim olduğunu görünce hazırlığını yaparken bir yandan da filozofça düşünceler ileri sürdü. Herkes bu yolun yolcusudur. İtişip kakışmaya hiç gerek yok. Herkese yetecek kadar yer var nasıl olsa. Hem acele etmek aptallık olur. Çünkü o zaman amaca daha geç ulaşılır. Ben herkesi memnun etmeyi canı gönülden isterim. Kimileri ölmek ister, kimileri istemez. Siz bu işi bir düzene koyun da görelim hele. İşte bu kadıncağız ölmek istemiyordu. Sonra ister oldu. O zaman da sen misin isteyen al bakalım dediler, beklettiler. Neyse, sonunda istediği oldu. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu onun hakkıdır. Hadi bakalım neşemizi bozmadan gidelim. Ve kapkara kirli elleriyle Gervais'i yakalayınca yüreği büyük bir sevgiyle doldu. Uzun zaman kendisine yakınlık gösteren bu kadını yavaşça kaldırdı. Onu bir baba özeniyle tabuta uzatırken 2 hıçkırık arasında ''Biliyor musun?'' diye söylendi. ''Ben kadınların avutucusu Bibila Gaite'yim. Haydi haydi işine bak, mutlusun, mışıl mışıl uyu güzelim.'' Kitabın sonu 5 Mayıs 1999.